Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta biraz coğrafi keşiflere girmiştik. Daha doğrusu coğrafi keşiflere daha önce girmiştik ama Christoph Kolomb meselesi üzerinden, Galileo meselesi üzerinden coğrafi keşifleri bir kez daha konuşmuştuk. Daha önceki programlarımızda anlatamadığımız, değinemediğimiz, temas edemediğimiz yerlere temas etmeye çalışmıştık. Bu programımızda da geçen programın sonunda Okay Tiryakioğlu biraz Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinden sonra veya işte başka bir takım isimlerin Hindistan'da keşfinden sonra gerçekleştirdiği katliamlardan bahsediyordu. Bu programımızda biraz buradan konuşacağız. Coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkan Rönesans reform hareketleri veya işte o döneme denk gelen Rönesans ve reform hareketleri sırasında bizim topraklarımızda ne oldu? Onları konuşacağız. Daha sonra biz bizim batayla anlaması üzerinden içinde bulunduğumuz durumu biraz bugünleri de değerlendirerek konuşacağız. İnşallah 45 dakika boyunca Okay abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Abi geçen program en son Amerika'da yapılan katliamlardan bahsediyorduk. Evet. Amerikalıların daha doğrusu Avrupa'dan Amerika'ya giden barbarların orada gerçekleştirdiği kıyımları anlatmıştınız. Evet. Yaydıkları salgın hastalıkları anlatmıştınız. Afrika'dan o bölgeye götürülen yaklaşık 6 ila 12 milyon arasındaki Afrikalıların ne zor şartlarda yolculuk yaptığını anlatmıştınız. Buradan yani devam
sayı
edelim.
Sayı çok daha fazla İbrahim'ciğim. Sayı 30 milyondan fazla ama burada ölenler, onlar suya atılanlar. Hmm. Sadece yolculuklar sırasında öldürüp suya atılan zavallı o Afrika yerlileri.
Evet. Hakikaten evet. Çok dramatik bir tablo var ortada.
Aynen öyle.
Yani bu katliamları anlatıyorduk. Buradan devam edelim.
Evet. Şuradan başlayalım İbrahim'ciğim. Geçen haftaki tam o noktadan başlamış olalım. Hatırlatmış da olalım. 1492'den yani batıdaki işte yeni kıtanın keşfi ve esas sömürgecilik hareketinin başlangıcı olarak kabul edelim. 1492'den 1886 yılına kadar Amerika'da sadece 70 ila 90 milyon arası Amerikan yerlisi katlediliyor İbrahim'ciğim. Bu misli görülmedik. Hesabı sorulmadık. Çok açık bir soykırım. Bugün bize soykırımla sadece afaki sözlere ve tamamen bir düşmanlığa, özelliğinde de Türk düşmanlığına dayanarak yapılan iddiaların bu sahipleri önce kendi tarihlerine bakacaklar işte bu verdiğimiz bunlar. Çünkü kesin yakanlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu insanları sadece silahla katletmediler. Üzerine çiçek mikrobu bulaştırılmış maddeneler dağıttılar din adamları İbrahim'ciğim.
Aslında yardım ediyormuş gibi görünüp.
Yardım adı altında önce bunları ateş suyu dedikleri bu alkol müptelası yaptılar. Soğuktan üşümemeleri için, çünkü alkolün ikinci etkisi ilk başta insanı ısıtır ama ardından büyük bir soğukluk hissini de beraberinde getirir. Özellikle kış günleri donmalarına sebep olur.
Evet.
Bu insanlara battaniyeler dağıttılar. Bu battaniyeleri de çiçek virüsü bulaştırdılar İbrahim'ciğim. Çiçek hastalığı insanın yüzünde yaralar, iltihaplı yaralara sebep oluyor. Çoğu zaman bu yaralar iyileştirilemiyor. Vücudu kaplıyor ve çok ağır ıstıraplar, çok ağır sancılarla kurban yürüyor. Bunu nadiren aşısı olmadan, yapılmadan zaten doğrudan bir ilacı da yok. Aşısı biraz sonra dönemde, aşısı da yapılmamışsa bu hastalığa yakalanlarından içerisinde kurtulma oranı çok düşük. Kurtulanlar da yüzleri bir tamamen çopur hale geliyor. O yaralar iyileşiyor ama ancak bünyesi çok kuvvetli olanlarda görülebiliyor bu iyileşme. Yüzleri tanınmaz hale geliyor. Yani bir yılan ya da kertenkele simasını andıran böyle Allah korusun evlerden uzak. Bu insanları bu şekilde ortadan kaldırdılar. Hiçbir merhamet göstermediler. Evet. Şimdi ben şunu o dönemin canlı şahidi Rahip Bartolome de la Casas. Christoph Kolomb'un ikinci turundaki şeye katılıyor. Gezisine, seyahatine katılıyor. İbrahim'ciğim. Burada daha sonraki yıllarda bir vicdan krizi yaşıyor Rahip Bartolome de la Casas. Kızılderili Katliamı isimli bir kitap neşrediyor İbrahim'ciğim. Şimdi bu okuyacağım satırlar resmi tarihinde kabul ettiği ama dedim ya, önceki sohbetlerimizde hep konuştuk ki İbrahim, istediklerini alır, istediklerini de gölgede bırakırlar.
Evet.
Bu satırlar o gölgeden ışığa çıkarılmış satırlar. İspanyollar yararlanmak veya kötüye kullanmak amacıyla yerlilerin karılarını, çocuklarını alarak emek ve alın teriyle kazandıkları besinlerini yiyerek işe koyuldular. Cüretkarlıkları ve küstahlıkları öyle arttı ki Hristiyan bir yüzbaşı bütün adanın yöneticisi sayılan en büyük hükümdarın öz karısının ırzına geçti. İşte o zaman yerliler Hristiyanları topraklarından kovmak için yollar aramaya başladılar. Silahlandılar. Çok zayıf, az saldırgan, dayanıksız ve savunmasızdılar. İşte bu yüzden savaşları bugünkü değnek oyunları ya da çocuk oyunları gibiydi. Atlarını, kılıçlarını ve mızraklarını alan Hristiyanlar, yerli Amerikalıların daha önce hiç görmediği eylemlere başladılar. Katliam ve kan dökme. Köylere giriyor, çoluk çocuk, yaşlı, hamile veya lohusa demeden, ağırlarına sığınmış kuzulara saldırır gibi karınlarını deşiyor, parçalara ayırıyorlardı. Kimin tek bıçak darbesiyle bir insanı ortadan ayıracağı veya tek mızrak atışıyla başını keseceği ya da bağırsaklarını ortaya dökeceği üzerine büyük paralı bahislere girişiyorlardı. Anne sütü hemen bebekleri zorla alıyor, ayaklarını tutup başlarını kayalara çarpıyorlardı. Bazıları ise onları yüksekten ırmaklara atıyor, bir yandan da gülerek şakalaşıyorlardı. Çocuklarla annelerini ve önlerine çıkan herkesi kılıçtan geçiriyorlardı. İsa peygamberimizi ve 12 havariyi kutsamak ve saygılarını iletmek için uzun dar ağaçları kuruyorlardı. Ayakları yere neredeyse değecek şekilde 13 kişilik gruplar halinde onları bağlıyor, ateşe veriyor ve diri diri yakıyorlardı. Bazıları ise bütün vücutlarına kuru saman yapıştırıyor ve bu şekilde ateşe veriliyordu. Diğerlerinin ve hayatta bırakmak istedikleri herkesin ellerini kesiyorlardı. Elleri sarkar durumda onlara gidin, mektupları götürün diyorlardı. Bu ormana kaçanlara haber götürmek demekti. Beyleri ve soyluları öldürme şekilleri de aynıydı. Önce direkler üzerine tahta çubuklardan bir ızgara yapıyorlar. Sonra onları ızgaraya bağlıyor, altlarına da hafif bir ateş yapıyorlar. Yerliler bu korkunç işkencelerin altında çığlıklar atarak can veriyorlar. Bir keresinde 4 veya 5 önemli beyin, yerli beyin, ızgaralar üzerinde yandığını gördü. Sanırım başkalarının da yandığı 2-3 çift ızgara daha vardı. Yüksek çığlıklar atarak attıkları için subayın içi sızlamış veya uykusu bölünmüş olmalı ki boğulmalarını emretti. Onları yakan cellattan da kötü polis memuru, ismini hatırlamıyorum. Aynen öyle diyor Raip Kazan. Hı hı. Hatta Sevilla'da ailesiyle tanışmıştım diye de bir dipnot olarak eklemiş. Bu olmak istemedi. Yani o duman, o ateşte yavaş yavaş kızların insanların bağırdıkları üzerine subay katledilmeleri, boğulmaları emrini veriyor. Çünkü gürültüden rahatsız olduğu için. Fakat cellat buna itiraz ediyor. Önce gürültü yapmasınlar diye kendi elleriyle ağızlarına bu subay birer odun parçacığı sıkıştırdı. Daha sonra istediği gibi yavaş yavaş kızarsınlar diye de ateşi körükledi. Yukarıda anlattığım her şeyi ve sayısız daha birçok olayı gözlerimle gördüm. Kaçabilenlerin hepsi ya ormanlara sığınıyor ya da dağlara tırmanıyorlardı. Amaçları böyle insanlıktan uzak kişilerden, bu kadar merhametsiz ve yırtıcı hayvanlardan, insan soyunun en büyük düşmanları ve yıkıcılarından kaçabilmekti. Bunun üzerine Hristiyanlar özellikle kötü tazı ve köpekler yetiştirdiler. Bu hayvanlar bir yerliyi görür görmez kaşla göz arasında paramparça ediyorlardı. Saldırarak bir domuzdan daha çabuk yiyorlardı. Bu köpekler çok büyük zararlar verdiler. Korkunç kasaplıklar yaptılar. Çok ender olarak yerliler birkaç Hristiyan öldürdüğü için Hristiyanlar kendi aralarında bir karar aldılar. Bu son cümle çok çarpıcı İbrahim. Burayı özellikle altını çizelim.
Lütfen.
Karar şu: öldürülen her bir Hristiyan için 100 yerli öldürülmeye karar verdi.
Bir kişiye karşılık 100 kişi.
Bir kişiye karşılık 100 kişi İbrahim'ciğim. İşte bunun yüzden, bu yüzden zaten kurdukları plantasyonlarda çalıştıracak işçi bulamadılar, yerli işçi bulamadılar. Bugün dahi bütün koca kıtada kalmış 1,5 ila 2 milyon arası bir yerli nüfus var İbrahim'ciğim. Onlar da tamamen asimile edilmiş. Zaten tam bir asimilasyona uğrattıkları, bunlar çağlar boyu bütün kurdukları krallıklarda ve medeniyetlerde böyle oldu. Eğer tam bir asimilasyon uygulayabiliyorlarsa, yani doğrudan onlardan bir hal, yaşam standardı belirliyorsan, bir şekilde de olsa seni trenin son katarına kabul etmiş gibi oluyorlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Bir nevi onlardan gibi oluyorsun ama trenin son katındasın.
Batı'da abi bugün de böyle, araya giriyorum kusura bakmayın ama.
Tabii.
Batı'da bugün de böyle yani, o topraklarda yaşayan yabancılara yönelik, Müslümanlara özellikle yönelik yapılan eylemlerin, katliamların, ki zaten hani işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, demokrasi bilmem ne falan, böyle bir takım söylemler, kurumlar. Sözüm evet. Ona insanların hakkını, hukukunu korumak için oluşturulmuş ama sadece Batılıların hakkını koruyor.
Aslında... Senin dediğin gibi İbrahim'cim, rahmetli babam bana bu ilk şeyden, ben o zaman çocuktum. Hı-hı. Bu rahmetli Özal zamanında bizim Avrupa Birliği'ne, o zaman AET denirdi. Avrupa Ekonomik Topluluğu.
Evet.
Avrupa Birliği değildi. Bu AET'ye giriş 1987 80 yıllarında bir ivme kazandı İbrahim'cim. Hatta 80 yılı ben o zamanlar lise 1'deydim galiba. Rahmetli babam bir gün okuldan almıştı beni, eve gidiyorduk. Biz o zaman tabii, ben de tamamen batılı bir ailede, batılı standartlar olan bir görüşte olan okullarda okudum. Hı hı. Şimdi babam bana dedi, tabii seviniyoruz bunu, arkadaşlarımızla falan, öğretmenlerimiz seviniyor. İşte Avrupa Birliği'ne gireceğiz, ilk defa Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılma görüşmelerinde büyük bir ivme katledildi falan. Babam dedi ki, oğlum dedi, bunlar bizi dedi, asalar bile bu şuna benzer dedi. Hani eskiden İbrahim'cim, bugün bile hala öyle de, özellikle eski apartmanlarda bu daha çok olurdu. Apartmanın görevlisi hani en altta,
evet.
Penceresiz, çok ufak pencereli, tamamen rutubetli, küçük dairelerde oturup dururdu ya. Hı hı. Oğlum demişti, bu büyük bir gökdelen Avrupa Birliği, ama eğer asalar bile bizi en alttaki o görevli dairesine tıkacaklar. Yani bize kendi kirli işlerini, pis işlerini gördürmeye devam edecekler.
Evet.
Demişti rahmetli. Küba'nın yerli liderlerinden biri var. Hatay o dönemde bu sömürgeleştirme hareketlerinden birinde direniş liderlerinden biri de oluyor. Şimdi bu sırasında, ileri bir harekat sırasında ağır bir yara almış. Fransızdan rahip başucuna geliyor. Atay'ın diyor ki, bak diyor, bu İsa'yı kabul edeceksin ki cennete giresin diyor. Kübalı lider diyor ki, sizin cennetinize girmek istemiyorum diyor adam. Yani öyle trajikomik bir ikiyüzlülük var ki Batı'nın her türlü hareketinde.
Merhametinde bile zulüm var abi.
Aynen öyle.
Evet.
Aynen
maalesef
öyle.
Maalesef böyle
İbrahim'cim. Bir yani bu barbar
topluma karşı karşıyayız.
Yani şimdi biz tabii, ben hani böyle bir ideolog gibi de konuşmak istemiyorum ama bunların tavırlarında gerçekten barbar sürülerinin genel tavırları var ya. Bunlar yani Müslümanlar karşısında birkaç seferidir dışında, diğerlerinde tamamında başarısız oldular ama bugün de bu bize karşı olan davranışlarında, bu haçlı seferlerinin intikamını alabilmek peşinde olduklarını görüyoruz resmen. Yani,
evet.
Yani bu hissediliyor yani.
Abi şeyde, şimdi hani İstanbul Fethi'ni, evet, uzun uzun konuştuk. Ayasofya'nın bizim açımızdan önemine de orada değinmiştik. Yani bizim açımızdan çok önemli olduğu kadar Batılılar için de önemli. İki tane Macar Sultanahmet Meydanı'na gelmiş, geziyorlardı böyle. Biri diğerine diyor ki İngilizce, bir gün diyor gelecek burayı bunlardan geri alacağız diyor. Hala içlerinde bak, bir hınç ya var. Hala
tabii,
içlerinde hınç var. Hala
ihtiras
var.
Tabii ki şimdi Ayasofya'nın tekrar bir cami olarak hayatiyetini devam ettirmesi, asli vazifesine geri dönmesi, aradaki sözsüz uzlaşmanın ortadan kaldırılması oldu.
Evet.
Bütün ortadan kaldırılması oldu ki bundan sonraki zaten adımlarındaki karşı tarafta artık ne kadar sertleştirdiğini zaten görüyoruz. İrancığım, bu bahiste ben bu Kristof Kolomb'un mektuplarından son bir küçük bir parça daha var.
Lütfen.
Bunu İspanyol Kraliçesi Isabel'e yazdığı mektuptan küçük bir birkaç satır.
Lütfen abi, bu da önemli.
Bu konuyu en azından bu noktada bitirelim. Kraliçem, yeryüzünde bunlardan daha iyi bir ulus bulunmadığına majestelerin önünde and içebilirim. Komşularını kendileri kadar seviyorlar. Konuşmaları son derece tatlı ve kibar. Konuşurken hep gülümsüyorlar. 50 adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabilir ve onların istediğini yaptırabiliriz. Bu kısmı günlüğüne de geçiyor. Az önce okuduk. Hmm. Şu kısmı zaten günlüğüne de. Demek ki bu mektupla o günlüğü, mektupla da demek ki aynı günlerde kaleme aldı.
Evet.
Son olarak o zaman bir bu dönemin o ilk büyük katliamlarında kabinesini kaybetmiş bir büyük Kızılderili lideri var. Bu Kuzey Amerika'dan İbrahim'cim. Hı hı. Onun bir sözü var. Onu da okuyarak tamamlayalım ki daha bir şey olur. İzah edici olacak. O zaman kaç kişinin öldüğünü anlayamamıştım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek tepesinden gerilere baktığımda yerde birbirleri üzerinde yığılı duran boğazlanmış kadınları ve çocukları hala o genç gözlerimle görebiliyorum. Bu Kara Geyik diye bu meşhur bir Kızılderili lideri o dönemde İbrahim. Bu resmi kitapların çoğunda da geçiyor bu isim. Devam ediyor. Ve orada o çamurun içinde bir şeyin daha öldüğünü ve o kar fırtınasına gömüldüğünü görebiliyorum. Evet. Bir halkın düşü öldü orada. Yani Kristof Kolomb ülkeyi keşfettiğinde dünya nüfusunun %5'i Kızılderili İbrahim'ciğim. Dünya nüfusunun %5'i. Ve planlı, sistemli bir şekilde önce bu insanların avlayabilecekleri avlak alanlarına girdiler. Büyük bir bizon katliamı söyledi İbrahim'ciğim. Birkaç sene içerisinde 65 milyon bizonu yemek için de değil İbrahim'ciğim ama şeyde çürüyor, arazilerde çürüyor. Hayvanlar, vurulan hayvanlar. Çünkü yeter ki Kızılderililer ava çıkamasınlar. Çünkü bu hayvanlar, bu insanlar bu hayvanlarla ana et ihtiyaçlarını karşılıyorlar balık kadar. Balıktan önce bu hayvanlarla karşılıyorlar. Bu insanlar zaten doğrudan hayvancılıkla uğraşmıyorlar. Biz onlar zaten etraflarında geziniyor bunlar.
Evet.
Kışlaklarında da yaylaklarında bu hayvanları avlayabiliyorlar rahat rahat. Önce bunları katlediyorlar. Sonra aralarına ticaretle giriyorlar İbrahim'ciğim. Sana geçen hafta tamıydı, önden önceki miydi? Bir Jack London'ın Buzun Oğlu diye bir kitabından bahsetmiştim.
Evet,
yani
evet.
Bu Jack London şöyle yani bizim Ömer Seyfettin'i, Amerikan Ömer Seyfettin'i gibi olarak düşünsün dinleyicilerimiz. Yani çok genel bir isimdir. Yani çok yaygın bir tanınan bir isim olduğu için örneğini vermiştim o dönemde. O dönemdeki zaten canlı tanıklarından özellikle Klondike'a o yapılan altın hücum döneminde 19. asrın sonlarında çok canlı gözlemleri var. Bunları da hikayeleştirmiş. Tüccarlarından bahsediyor. Öyle basit şeylerle, öyle değerli şeyler almışlar ki İbrahim'ciğim.
Evet.
İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başladığında Kızılderililer ya buna bir aksiyona ulaşıyor. Özellikle gençler arasında. Ya bu insanlar bizi öldürüyor. Çok basit mallarla, çok kıymetli mallarımızı devralıyorlar. Ve üstelik sürekli çıkıyorlar bize. Ki daha sonra 18. 19. yüzyıllarda o Çin'i afyon keş yapması gibi İngilizlerin İbrahim'ciğim. Zorla da yaptılar onu. Çok basit mallar verdiler. Zaten zaten Çin'de bulunan porselenli ipeği oraya satmaya çalışıyorlardı. Karşılığında çay alıyorlardı. Ve çok büyük afyon haneleri Çin içinde bizzat İngiliz yatırımcılar kuruyorlardı. O Doğu Hindistan şirketi vardır meşhur. Çin'de asıl büyük faaliyet alanı orasıydı.
Evet.
Ya bu insanları Çin'de afyon keş yaptılar. Amerika kıtasında alkolik yaptılar. Aralarına ticareti tamamen onları çarpmak üzerine kurdular. Bak adi ticaret yapmadılar. Hı hı. Yani bugün bu insanları öncü ve yerlilerin gazabına uğramış olarak gösterenlere söylemek lazım asıl bunları. Yani bizi kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama belki kulaklarına ulaşır bir şekilde. Yani bu insanlar kandırıldıklarını anladıktan sonra silahlı mücadeleye girişmeleri gerektiğini de gördüler. Evet. Fakat yani bu devle trenin karşılaşması gibi bir adaletsiz karşılaşmaydı.
Kesinlikle.
Can kayıpları o dönemden sonra yani ilk yüzyılın son çeyreğine doğru Közdelilerin başlattıkları karşı saldırılar daha büyük kıyımlarla neticelendi, sonuçlandı.
Sonuçta ellerinde silah olan insanlara karşı mızraklarla, oklarla karşılık verdiler.
Aynen öyle.
Maalesef ve ortaya çok kötü bir tablo çıktı. Batı'nın işte insan haklarından, hümanizmden, demokrasiden, özgürlükten, medeniyetten anladığı bu. Merhum Akif tek dişi kalmış canavar derken boşuna demiyormuş abi.
Aynen öyle.
Bir ara verelim isterseniz. Aranın olur ardından acaba o dönemde bizim topraklarımızda neler oldu? Biraz da onları konuşalım.
Eyvallah.
Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Okay Tiryakioğlu hakikaten insanın yani gönlünü hüzünlendiren, gönlünü kıran, üzen çok ilginç metinler okudu. Yani nasıl söylenir bilmiyoruz ama işte kendini medeni olarak tanıtan Avrupa'nın, bizlere bu şekilde anlatılan Avrupa'nın aslında ne kadar barbar bir toplum olduğunu görmüş olduk. Zaman ilerlese de hani huylu huyundan vazgeçmezmiş. İnsanın 7'sinde neyse 70'inde de odur derler malumunuz. Zaman ilerlese de şartlar değişse de Batı'nın mazlumlara karşı yaklaşımı, onlarla ilgili kanaatleri ve uygulamaları değişmiyor. Bugün de işte Suriye'den yahut Afganistan'dan yoğun olarak Batı'ya geçmek isteyen insanların karşı karşıya kaldıkları durumları gördüğümüzde özellikle Ege'de.
Buyurun abi. Bak o zayıf o botları zaten üzerine çok fazla sayıda insan alıyorlar. İnsan kaçakçılığı.
Evet,
şişme
evet.
Botlar. Bunlar ahşap gemi falan da değil ki ahşap gemilerde devriliyor zaten.
Evet.
İstihap adının üzerinde insan aldığı için. Ya bu Yunanlılar bu botları deliyorlar İbrahim'ciğim.
Evet, yani
eğer bir şekilde karaya ulaşmışları dövüyorlar.
İnsanları resmen ölüme terk ediyorlar abi.
Aynen öyle.
Ölüme terk ediyorlar.
Ve bunu biz şu mottoyla yapıyor, şu gerekçeyle yapıyor Yunanistan. Bunu açık açık da söylüyor. Avrupa hudutlarının koruyucusuyuz diye yapıyor.
Evet.
Yani bunu da şunu da kastediyor.
Emniyet subapı.
Aynen öyle. Emniyet subapı. Avrupa kültürünün de koruyucusuyuz da bunu satırlarında söylüyor zaten.
Evet.
Söylüyor. İslam işgaline karşı, Müslüman işgaline karşı diyor, adlandırıyor. Bu
abi,
işgale karşı biz burada ön safız diyor.
Çok özür dilerim. Yani Yunanistan'ın evet. Kendini biraz Bizans'ın varisi gibi görmesinin sebebi de bu galiba. Benim anladığım şu. Yani İstanbul'un aşılmaz denilen surlarını Sultan Fatih delerek geçiyor ya. Aslında evet. O surlar bir anlamda Konstantinopol'ün koruyucusu değil, Batı'nın da koruyucusuydu yani.
Aynen öyle.
Yani Avrupa'nın önünde son bir kare olarak Konstantinopolis kalmıştı. Orayı da Sultan Fatih gelip zaten Allah'ın izniyle fethetti. Şimdi Batı'da bugün yaşananlar da aslında sizin programımızın birinci bölümünde aktardığınızdan yani şey olarak yoğunluk olarak çok düşük yoğunluklu görülse de bu görünenin çok çok azı. Yani orada yapılanlar, yaşananlar medyaya yansımıyor, sosyal medyaya yansımıyor. Çünkü hep her şeyi, sanatı, medyayı, siyaseti, parayı maalesef Batı eline geçirdi. Ve onlar aynen dünyanın öyle. Tamamını da bu şekilde istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Peki şimdi...
Yunan'ın kibri şuradan geliyor İbrahim'ciğim. Asıl kibri şuradan geliyor. Avrupa'nın kurucu esas nüvesi biziz diyorlar.
Evet.
Greco-Latin Judeo medeniyeti olarak adlandırıyorlar.
Yani, antik Yunan'dan değil mi abi?
Antik Yunan, Roma ve Yahudi medeniyetinin bir toplamıdır Avrupa medeniyeti diyorlar. Hı hı. Ve biz hepsinden önceyiz diyorlar. Hepsinden önce biz varız diyorlar. Bir nevi bu noktada payları var. Fakat o şeyden sonra Theodosius döneminden itibaren Batı'da bir biliyorsun bu Theodosius Konstantinopolis yani İstanbul'da tahta çıkmış olan Doğu Roma İmparatoru.
Hı hı.
Bu dönemde bir put kuruculuk dönemi başlıyor İbrahim için. Ve bu dönemde antik Roma, antik Yunan bilimi o kırılan ve yok edilen tapınaklar ve heykellerle birlikte toprak altında kalmış bir nevi.
Evet.
Yani o dönemdeki büyük bu Yunan antik Yunan bilimi matematikte, cebirde, yani geometride ve felsefedeki büyük ilerlemeler İbrahim'cim kütüphanelerle birlikte yakılıyor. Hristiyanların da şöyle bir haklı gerekçesi var. Biz paganların elinden çok çektik. Biraz sonra Roma İmparatorluğu döneminde işte batıdaki başkent batıdayken bundan çok çektik. Bunun bir kefaretini ödememiz lazım anlayışı hakim. Teodosius, yani bugün bu Anadolu'da toprak altından çıkan kafası ayrı, bacağı ayrı kırılmış o Athena heykelleri falan, işte Apollon heykelleri falan var ya, aslında bunlar zamanın şartlarından tarih içerisinde kırılmış, toprak altında kalmış değil. Bunlar o dönemde parçalandı, Teodosius döneminde, ve topraklar örtüldü üzerleri. Yani pagan dönemin inkarıydı. Fakat sadece bunda kalmadı. Kütüphaneler de aynı Hristiyanların o dönemde hışmına uğradı. Ve büyük bir karanlığın içine yuvarlandı. Bu orta çağın büyük karanlığı başlangıcından itibaren Teodosius dönemiyle birlikte neşvine bağlıydı. Hristiyan dünyayı, batı dünyasını büyük bir karanlığa sürükledi. Bunu tekrar antik Yunan bilimini canlandıran, tekrar yeniden bir keşifle canlandıran ve kendi sentezinden geçirerek 5 hamle, 10 hamle ötere götüren Türkler ve Müslümanlar oldular. İbrahim. Evet. Sadece Endülüs'te Beni Amer'in yıkımından sonra 1492'de bu Voltaire'in sözü İbrahim'cim, buradan gelen 80 bin kitap kütüphanelerinden, Endülüs kütüphanelerinden aktarılan kitap asıl olarak şeyin hızlandırıcısıdır. Rönesans'ın temelleridir. Yani temelleridir. Bu kitaplarla kuruldu bu Rönesans, İbrahim'cim. Hı hı. Bilimsel temeli Avrupa'nın tamamen Türk İslam dünyasının antik Yunan bilimini ortaya çıkarması ve Endülüs'ten gelen, yakılan kütüphanelerinden gelen, tabi o kitapların pek çoğu yakıldı İbrahim'cim. Aslında yanlış söyledim. Şunu tahsis edeyim.
Lütfen.
Gırnata'daki, Granada'daki kütüphanede 80 bin kitap yakılıyor. Fakat bunların bir kısmı bunun kadrini kıymetini bilebilecek olanlar tarafından bir 500 kitap kadar Roma'ya getiriliyor İbrahim'cim. Aynen İstanbul'un fethinde olduğu gibi. Buraya getiriliyor. Burada pek çok bilime ışık kaynağı oluyor. Bu kitaplar. Şimdi soruna geleyim İbrahim'cim. Avrupa bütün bu ilerlemeler esnasında bizim durumumuz neydi?
Evet.
Biz ne durumdaydık? İbrahim'cim, o dönemde Doğu dünyası sadece Osmanlı değil, çoğu zaten bunun hatırı sayılır, bütün bölgeleri Osmanlı'nın elindeydi. İşgallerle uğraşıyordu İbrahim'cim. Şimdi biz bunun iki şeyi var aslında, konular çok uzun da bunun iki basamağı var. Birincisi Avrupa 16. asrın sonlarına itibaren İngiltere'de bir perdahlı barut diye bir yeni bir barut cinsi elde edildi İbrahim'cim.
Evet.
Bu Avrupa ordularındaki yeni sınıf olan bu rifle dedikleri, Anglo-Saksonların bu hafif taşınabilir piyade tüfeği, eski arkebüzleri, yani taşınabilir top denir ona hat tarihinde. Bunu süvarilerin at üzerinde dahi taşıyabileceği bir şekilde hafifleştirilmiş hafif piyade tüfeği şekline dönüştürdüler. Ve İbrahim'cim şöyle bir devrim yaptı Avrupa. Tabii ben şu anda askeri yönden bahsediyorum İbrahim'cim.
Bunu, tabii.
Çünkü konu çok geniş de şimdi.
Yani burada bir girizgah yaparız aşama abi. Başka programda zaten bunları ayrı ayrı konuşacağız. Başka
evet. Aşama aşama gitmek lazım ki tam anlaşılsın. Yani tam anlaşılması için böyle gitmek lazım.
Tabii.
Bunu bu tarihlerde Avrupa Silah Devrimi adı olarak geçer. 16. yüzyılda Avrupa Silah Devrimi olarak geçiyor harp tarihlerinde. Bu perdahlı barut sayesinde ve bu yeni tip rifle, bu piyade tüfeklerine yeni set sistemi oluşturdular İbrahim'cim. Yani içerideki mermi ya da taçmalar, bu askerliğini yapan kardeşlerimiz bilirler, mermiyi döndürerek namludan fırlatan. Yani biz kaval tüfek kullanıyorduk o zaman, bu düz içi düzdü. Evet. Sadece 30-40 metrede etkiliydi. Fakat bu yeni cins barut ve tüfek Avrupa'da şöyle bir devrimi oluşturdu. O güne kadar rastlanmamış bir şekilde İbrahim'cim. Köylüden asker yaptılar. Bak, köylüden asker yaptılar. Askerlik soylu sınıfların işiydi. Yerli halk, yerel halk ancak ticaretle uğraşırdı, askerlik yapmazdı. Yani şimdi köylüyü bu yeni cins tüfekle Donattılar İbrahim'cim. Bak şimdi şu önemli bir nokta. Bir gence kılıç, kalkan ve mızrak kullanmayı öğretmek 15-20 yılı alır İbrahim'cim. Tam yetkin olarak kullanmayı gösterilmek, anlatabilmek, öğretilmek 15-20 yıldır. Fakat mesela benim asker alışlarım çok iyiydi. Mesela gözlüğüme rağmen, dörder numara miyop olmama rağmen, özellikle 30 metre atışlarda o mermileri içe geçirebiliyordum. Şimdi çünkü basit, bunu öğrenmek çok basit. Biraz da yeteneğin varsa
tabii.
Bugünkü silahlarla biz G3 kullanıyorduk. Şimdi yeni silahlarımız, kendi MPT'lerimiz var tabii, ama yani Kalaşnikov'la da böyle, M16'yla da böyle. Bu silahla atış atmak kolay. Biraz da yeteneğin varsa bir haftada öğreniyorsun. Bir haftada iyi bir atıcı çıkarsın İbrahim'cim.
Tabii.
Şimdi 15-20 yıl boyunca mızrak, ok, kılıç, kalkan kullanmayı öğrenen gençler de bunun karşısına çıkarılmış, İVSET sistemiyle donatılmış köylü orduları nerede? Şimdi bizim 1593-1606 bu Hitler-Türk anlaşmasıyla sonuçlanan, Avrupa'da ilk defa Osmanlı Sultanı karşısında eşit bir sultan, kral tanımak zorunda kaldı. Hitler-Türk anlaşmasıyla Avusturya kralını.
Evet.
İbrahim'cim, bunun sebebi bu hafif piyade tüfekleri oldu. Şimdi bizim ordumuzun ana ağır gücü o dönemin tankı olarak görülen süvariler.
Hı-hı.
Yani tımarlı sipahilerimiz. Şimdi bunlar harp sahasında Avrupalı köylü orduları ellerinde tüfek var. Bunlar bu yeni cins tüfekler zırh deliyordu İbrahim'cim. Yani bizim ordumuzun ağır o tımarlı sipahileri düşman saflarına vuracağı anda bunlar yaylım ateşine başlıyor. Çok uzak mesafelerden zırhları denilen askerlerimiz şehit oluyorlardı. Ve bu çok büyük bir soruna yol açtı. Tımarlı sipahilerin önemini ortadan kaldırdı orada.
Evet.
Şimdi tımarlı sipahiler aynı zamanda da ülkenin, eyaletlerin de ana ekonomik kaynakları. Yani bu eyaletlerden işte askerlere, çoğu eski askerlere verilmiş olan bu tımarlardan ve zahmetlerden buralardan asker gönderiyoruz. Zırhlı ve süvari şeklinde asker veriyor bu bölgeler. Fakat tımarlı sipahilerin bu önemini kaybetmesi, süratle önemini kaybetmesi şeyin karşısında, Avrupa kara birlikleri karşısında önemini kaybetmesi bizde tüfekli asker ihtiyacını arttırdı.
Hı-hı.
O dönemde yapılan İstanbul'da yapılan yazışmalarda biz o paşalarımızın sürekli olarak tüfekli asker takviyesi istediklerini görüyoruz. Bu çok çarpıcı İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu orada yeni bir sınıfı doğurdu. Saruca Sekban adı verilen yeni bir sınıf, tüfekli asker sınıfı doğdu. Bunlar diğer askerlerimiz gibi talimli. Fakat düzenli maaş almayan askerlerdi İbrahim'ciğim. Çünkü devletin bunlara ayrı bir ödenek arayacak durumu yok artık 17. yüzyılın başlarından itibaren. Şimdi bunlar haklı olarak şeyler gibi, Yeniçeriler gibi ve ordunun diğer katmanları gibi düzenli para, düzenli şey istiyorlar. Maaş istiyorlar.
Evet.
Devlet bunu karşılayamıyor. Fakat bunlar silahlı asker. Yani buna para veremiyorsun ama adamlar eğitimli ve silahlı. Bunlar işte 17. asır boyunca o celali isyanları olarak adlandırılan isyanlara katıldılar. Paşa kapısı olarak halk arasına da yerleşmiş isyankar paşaların kapılarına gittiler. Bunların kalelerine, bunların isyancı birliklerine katıldılar. Ve İstanbul için çok büyük bir sorunun da başlangıcı oldu. Zaten 17. yüzyıl bu manada bakıldığında Anadolu zaten başlı başına bir yangın yeri. İbrahim'in bu celali isyanları. Bu Saruca Sekbancı sınıfından askerlerin katılımıyla alevlendi.
4. Murat dönemine denk geliyor galiba, değil mi abi?
Aynen öyle. 4. Murat Han döneminde Anadolu yani o kadar bir şeye muhtaç ki artık zaten uzun süredir de biliyorsun şeyden 2. Selim, Sarı Selim DA olarak da adlandırılan 2. Selim Han'dan itibaren Osmanlı padişahları sefere de çıkmıyorlar.
Evet.
Saraydılar. Yani bir serdar atıyorlar ordunun başına. Kaptanı deryalardan ya da paşa, mevcut paşalardan birini atıyorlar. Kendileri şeye çıkmıyorlar. Sefere çıkmıyorlar. Birinci Ahmet döneminden itibaren de 13. asrın başından itibaren de zaten sancağa da gönderilmiyorlar. Şehzadeler
Evet.
Bunlar Şimşirlik denilen Topkapı Sarayı'nda odalarda tek başlarına yaşamaya...
Ekber Erşat sistemi diyorlar değil mi abi?
Mahkum bırakılıyorlar. Neydi İbrahim'ciğim?
Ekber Erşat sistemi deniyor galiba.
Ekber Erşat sistemi getirildikten sonra bunlar şeye de gönderilmiyor. Sancağı da gönderilmedikten... Zaten yani artık bir şey başlamış İbrahim'ciğim.
Gerileme aslında.
Tekniğe yetişemeyince... Şimdi bak ekonomi bozulma, şimdi bu coğrafi kişilerle bizim ekonomi sarsılınca bunun ilk etkisi askeriye de gözüküyor. Askeriye de başlayan gerileme, bozulma direkt topluma yayılır, toplumun ahlakında gözükmeye başlıyor. Hı hı. Şimdi Meksika'da bu barbarların hareketlerinden bahsettik de, şimdi Meksika'da büyük gümüş madenleri bulunuyor İbrahim'ciğim. Bunlar 17. asır 16. asrın sonlarından itibaren Avrupa'ya aktarılmaya başlanmış.
Evet.
Bunlar dalga dalga büyük bir enflasyon dönemini oluşturuyor. Avrupa'da da böyle. Büyük enflasyon dönemi. 17. asırda bu alevleniyor iyice. Çünkü altın ve gümüşten bollanmış Avrupa piyasası. Yani akıyor. Akıyor. Yani piyasaya dolmuş Avrupa şeyi. Altın ve gümüşle. Biraz da gümüş. Buna, şimdi Yeniçeri, bunu Türkiye yansıması da şöyle. Yeniçeri sabah kalkıyor. Bir gün önce bir akçeye aldığı ekmek ertesi gün 10 akçe olmuş. Müthiş bir enflasyon söz konusu.
Evet.
Şimdi bunu zam talebi var. Maaşlarına zam talebi var. Devlet bunu karşılayamıyor. Sürekli peş peşe Yeniçeri isyanlarının artmasının bir numaralı sebebi de bilhassa tabii bu 4. Murat'tan bahsettim biraz önce.
Hı hı.
O dönemde artık İstanbul'un asayişinin tamamen elinden çıkmasında bu ekonomik gerilemenin çok büyük sebebi var.
Doğru.
Ve Osmanlı maaşları ödemeleri şöyle yapıyor. Gümüşün akçenin değerini düşürüyor İbrahim'ciğim. İçine bakır karıştırılıyor. Hı-hı. Yüksek miktarda. Yeniçeri bunun farkında, gümüşün değeri düşürülmüş. Kalp akça diyorlar buna İbrahim'ciğim. Yani gümüş değeri düşürülmüş. Diğer madenler arttırılmış içinde. Yeniçeri bunun farkında. Bu alışverişine yansıyor. Bu büyük bir toplumsal krizi ekonomik manada başlatıyor İbrahim'ciğim. Avrupa'da tabii bu dönemde hem bedava insan gücü, bedava iş gücü, büyük servetlerin aktarımı, tam onlarda bir geçici bir enflasyonu sebep oluyor. Fakat onlarda yatırımlar çok hızlı. Fetihler, işgaller çok hızlı. Bu dönemi onlar çok kolay bir şekilde tolere ediyorlar ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
Evet.
Şimdi biz bu dönemde işgallerle uğraşıyoruz dedik. İbrahim'cim, Batı kibri bu dönemde şöyle gelişiyor. Bize de bu hep böyle anlatıldı. Aslında bu uzun bir sohbet konusu ama sohbetimizin sonuna mı giriyoruz bilmiyorum
evet,
ama.
Evet evet, ya bir 3-5 dakikamız kaldı abi.
Şimdi Batı kibri bunu şöyle sundu bize, bizim Batılı düşünce ve Batıcılarımız da bunu doğrudan kabul etti. Batı çalıştı, çabaladı, disiplinle uğraştı.
Ve kazandı.
Evet. Biz yattık ama neden yattık? Biz, dinimiz bize, İslamiyet bize kaderciliği, çalışmamayı haşa şanından öğütlediği için biz Avrupa'nın bu temposuna yetişemedik. Çalışmadık ve geri kaldık. Şimdi bunların içerisinde, bu sözlerin, bu bütün iddiaların içerisinde cımbıza toplarsak doğrular var. Geneli yanlış. Ama kimi doğrular var. Şimdi bunları ayrı ayrı şey yapmak lazım. Değerlendirebilmek lazım. Avrupa çalıştı mı? Evet, çalıştı. O hani şeyden, YouTube videosundan bahsediyor ya, o kahraman öncüler gittiler falan. Evet, bu bir cesaret gerektiriyor. Doğru.
Evet.
Bu bir hamle gücü gerektiriyordu. Maceracılık ruhu gerektiriyordu. Bilinmeyen, neticede bilmediğin topraklara gidiyorsun. Tam orada bir kıta olduğunu, haberi vardı yoktu.
Tabii başına ne geleceği de belli değil yani. Bir maceraya doğru yelken açıyor.
Gibi, başına ne gelecek? Hangi tür hastalıklarla karşılaşacaksın? Ya da sen oraya hangi hastalıkları getireceksin? Yani şimdi özellikle şu koronavirüs döneminde gördük bunu.
Tabii.
Yani bu seyahatlerin ne büyük, aynı zamanda büyük handikaplar içerdiği, virüsleri bir yerden bir yere taşıdığını da gördük. Bu insanlar da evet doğru gittiler. Oralarda büyük mücadele verdiler. Doğru. Ama bu mücadeleyi büyük bir vicdansızlık, insansızlıkla verdiler. Bedava insan gücüne kavuştular. Bedava sermayeye kavuştular.
Yani eğer Osmanlı İmparatorluğu bu seyahatleri evet. gerçekleştirmiş, bu keşifleri yapmış olsa onların yaptığını yapmayacaktı abi.
Aynen öyle.
Yapmayacaktı ve belki böyle bir durum ortaya çıkmayacaktı Osmanlı İmparatorluğu.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Şimdi bize şunu diyorlar. Ya Osmanlı da işgal etti. Ne var bunda? Şimdi bak. Bu büyük bir namuslu sözler değil bunlar.
Çok özür dilerim abi. Bakın.
Haysiyetli sözler değil İbrahim'ciğim. Bak Roma'dan itibaren Batı'nın bütün işgal hareketlerinde asimilasyon var.
Evet. Onu diyecektim abi. Fetih ve işgal aynı şey değil.
Aynı.
Yani bizim insanlarımızın anlamadığı, bizim insanlarımızdan da böyle söylüyor. Mesela ben ismi lazım
ya,
değil.
Bir çok olan o zaten.
Ya çok duayen bir hocamızın.
Değil, bizim içerideki kabul bizi üzüyor zaten.
Tabii ya çok duayen bir hocamızın ismini zikretmeyeceğim. Hani ben de severim kendisini ama yani o ifade hakikaten hoşuma gitmedi. Duayen isimlerden birinin kitabında okumuştum. Diyor ki Fatih İstanbul'u işgal ettiğinde. Fatih İstanbul'u işgal etmedi. Fatih İstanbul'u fethetti. Fethin sonrasında.
Peki işgal etseydi. Bugün nasıl Ortodoks kilisesi var? Nasıl
tabii. Yani
Ortodoks kilisesi nasıl yaşıyor?
Fethin sonrasında Fatih İstanbul mamur etti. Ülkede şehirde kalan insanlara yaşam hakkı sundu. İnançlara tabii dokunmadı. Ki. İnsanların ırzlarına dokunmadı.
Dağılan halkı geri çağırdı.
Tabii.
Ekonomi canlansın, hayat canlansın. Orada bir bizden size bir zarar yok dedi. Tabii. Hangi insanların ismi değiştirildi? Hangi Boris, Antonov, Ahmet, Mehmet, İsmail
hiç,
oldu?
Hiç kimseye... Tabii abi hiç kimseye de dini anlamda da bir zorlama yapılmadı yani. Zorla bak, Müslüman edilen kimse de yok.
Bizim ileri harekatlarımızda, bizim o yüzden fetih diyoruz adına. Hı hı. Dil değiştirmek yok. Din değiştirmek yok. İnsanları asimilasyona uğratmak yok. Şimdi Kızıl Elma ne dil diye sorulduğunda Kanuni Sultan Süleyman Han'a diyor ki atının nallarının koşturarak ulaştırabileceğim en uç nokta diyor. Şimdi Kızılayma buradan geliyor. Bir şekilde eski tarihlerde de Ayasofya'nın üzerindeki büyük haç olarak kastedilmiş. Daha sonra Saint Pierre Bazilikası'nın üzerindeki Roma'daki haç olarak da değerlendiriliyor. Fakat şu, amaç şu. İslamiyet'in emirlerini insanlara tanıtabilmek ve İslam'ın merhamet rejimine kavuşturabilmek insanları.
Evet.
Bu şöyle oluyor. Bildiğin yerlerde insanları bu dine girmeye, İslam'a girmeye zorlamıyorsun. İnsanları iç işlerinde, kendi hukuklarında, kendi kilise hukukunda serbest bırakıyorsun. Çocuklarını vaptiz edebiliyorlar, kendi isimlerini koyabiliyorlar, kendi dillerinde ve dinlerinde eğitimlerine izin veriyorlar. Fakat dış hukukta, ticaret ahkamında, hukukunda, ceza hukukunda İslamiyet oluyorlar. Böylece bu insanlar Allah-u Teala'ya baş eğmiş oluyorlar.
Tabii o kadar da bak, olsun abi zaten değil mi yani?
Fetih bu. Fetih bu. Yani insanları katletmek, onları zorla değiştirmek, asimile etmek değil. Allah'ın emirlerini götürmek, İslam rejimi, bu merhamet örgüsünü insanlara uygulamak ama onları zorlamak değil. Bu Kızılayman'ın öyküsü de bu.
Evet.
Tabii bunun hepsi ayrı sohbet konuları. Sadece küçük başlıklar halinde.
Abi inşallah. Geçiyoruz. Bu programda çok şeye değindik. Yani böyle araya da girdim özür dilerim ama
evet,
programın sonuna geldik. Yani bu mesele üzerine uzun uzadıya konuşmak lazım. Yani işte Osmanlı aynen. İmparatorluğu'nun o dönemdeki ahvali. Hatta şöyle yani ilerleyen süreçte inşallah Allah kısmet ederse Tanzimat meselesini de konuştuğumuzda yine buna döneceğiz ama. Yani bizim Tanzimat'la beraber başlayan süreçte neler yaptığımız veya neler yapmamız gerektiği konusuna da kısaca da değinelim bir sonraki programda. Bu
İnşallah.
Sohbeti burada bitirelim inşallah. Çok teşekkür
Eyvallah.
Ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine çok şey öğrendim. Çok keyifli oldu.
Estağfurullah. Eyvallah. Sağ
ağzınıza sağlık abi. Değerli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Rönesans ve Reform hareketleri sonrası, coğrafi keşifler sonrası yaşanan süreci değerlendirdik ve biz o dönemde ne yapıyorduk sorusuna kısa bir girizgah yapmış olduk. Bir sonraki programda buradan devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.